Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 14. Ayrım. 7. Bölüm. Büyük buluşma öncesi sessizlik. Sonbahar sürerken. 7 okul arkadaşı Emine'nin evinde toplanmışlardı. Sonbaharın ortalarındaydılar ama mevsim yaz gibiydi. Artık eskisi gibi birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Utanır olmuşlardı göz göze gelmekten. Daha az konuşur, hiç gülmez haldeydiler. Aralarında her zaman mizah yönü ağır basan Kamil ve Banu bile sessizliğe gömülmüştü. Burada bir karar almak üzere toplanmışlardı. Yaptıkları şeyden tiksiniyorlardı. Emine herkese ne içeceğini sordu. İçkileri salonda onların yanında hazırladı. Kuru yemiş ve cipsleri küçük kaselere koydu. Kendi de bir kadeh beyaz şarap alıp tekli koltuğa oturdu. "Evet çocuklar, kim ne söylemek istiyorsa bugüne kadar her zaman yaptığımız gibi lafı dolandırmadan anlatacak. Ama baştan ben biraz söz almak istiyorum, eğer kimse için sakıncası yoksa," dedi ve diğerlerinin yüzüne baktı. Salondaki diğer 6 kişi kafasını sağa ve sola hayır anlamında salladılar. Hatta Kamil, "Yok kardeşim, sen konuş. Sanırım hepimizin vakti var ve bu konunun artık aramızda çözümlenmesi gerekiyor. Tabii bir sonuca bağlamamız da şart," dedi. Birbirlerine genelde hep kardeşim diye hitap ederlerdi. Bunun altındaki tonda gerçek kız kardeşim ya da gerçek erkek kardeşim manası vardı. Emine şarabından büyükçe bir yudum aldı, ağzında çalkalayıp yuttu. Sonra yutkundu ve söze başladı. "Öncelikle hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. O felaket gecede başıma gelenlerden sonra bu işten kurtulmama, tabii kurtuldum sayarsak, ve suçlara ortak olduğunuz için her dilde her an minnet etsem azdır kardeşlerim," dedi. Hepsi de, "Yok canım, aman fazla uzatma, ne yapalım olaylar öyle gelişti," gibi cümleleri ağızlarında mırıldanarak söylediler. Tekrar bir sessizlik oldu aralarında, bir bıçağın sırtında öylesine duruyor gibiydiler. Kimse devam etmek istemiyordu ama yapılan şantaja da itiraz etmekten korkuyorlardı. İlk suç Emine'ye aitti. Ama hepsi de ortak olmuştu. Teknede doktoru kaçırdıkları zaman yaptıkları bir hata başlarına daha büyük bela açmıştı. Amaç adamı öldüresiye korkutmakken öldürmüşlerdi. Bu hatanın devamında iki yaşlıyı öldürmeye mecbur kalmışlardı. Artık burada bitirmek gerekiyordu. Onlar ellerinden gelenin fazlasını yapmışlardı. Ama ya adamı durduramazlarsa ömür boyu birini veya birilerini öldürmek ve cesetlerini yok etmek mecburiyetinde mi olacaklardı? Artık bu yükü sırtlarından atıp yollarına devam etmek istiyorlardı. Sen ne diyordun Emine?" diye sordu Nezih Emine'ye bakarak. Emine de, "Tamam kardeşim, devam ediyorum," dedi. Herkes oturduğu yerde sırtına yaslandı. Emine devam etti. "Aramızda arada sırada kopuk olarak, kesik cümleler kurarak konuştuk. Artık konuyu çözmemiz ve ona göre devam etmemiz lazım. O nedenle ben o düğün gecesinden itibaren bir özet geçmek istiyorum. Tamam mı?" diye sordu. Diğerleri onayladı. Hemen herkes dikkatle Emine'ye bakıyordu. "O gece ben perişan bir şekilde Nezih ve Zerrin'le karşılaşınca ne yapacağımı bilemez haldeydim. Aslında belki de en doğrusu polisi hemen çağırmak ve kısa da olsa hapse girmeyi göze almaktı. Ama bunu beceremedim. Çünkü aklıma 30 yıl önceki Gülay Süren'in ölümü ve tutuklanmamız geldi. Çok acılı günlerdi arkadaşlar. Size başımıza gelen her şeyi tam olarak anlatamadık. Çünkü bunu konuşmaktan bile utanıyorduk. Biz bekaretlerimizi hapishanede kadınlar koğuşunda iğrenç bir şekilde kaybettik. 18 yaşında yeni yetme, hayata yeni atılan masum kızlardık. Biz o 3 ayda 300 yıl birden büyüdük. Ve sonrasında hep yaşlı kaldık. Ruhumuz bedenlerimizden önce öldü. Suçsuzluğumuz ispatlanıp dışarı çıktığımızda artık eski Zerrin ve Emine değildik. Mezun olur olmaz ben kendimi sırf bu nedenle yurt dışına attım. Okumak filan bahaneydi. Ailelerimize söyleyemedik bile. Neden korktuğumuzu bilmiyorum ama sanırım korkmaktan çok utanç içindeydik. Zerrin bunu Nezih'e anlatmış evlenmeden. Burada onun adına da anlatabilmek için ondan onay aldım tabii. Böyle ağır deneyim yaşamış biri olarak yeniden olabileceklerden çok korktum. Tarih tekerrürden ibaretmiş. 30 yıl arayla iki insanın merdiven korkuluklarından düşüp ölmesinin zanlısı olmak feciydi. Sanki postacı kapıyı iki kere çalar filmindeki gibiydi. Bu kez suçsuz olduğuma kimse inanmazdı. Sırf o nedenle gidemedim polise. Tabii bir de kadınlar koğuşunda başıma gelebilecekleri de düşündüm. Sonuçta biliyorsunuz, Banu damat kayboldu diye paniğe kapıldı. Baştan herkes adamın gittiğini düşündü ve evlere dağıldık. Banu'dan ayrıldıktan sonra Kamilleri ve Demir'i benim eve çağırdık. Orada anlattım her şeyi biliyorsunuz. Ama ben, Zerrin ve Nezih o gece tüm delilleri yok etmek için ve cesetler bulunduğunda olası polis soruşturmasına hazırlık yaptık. Daha önce de anlattığımız gibi ayakkabıları denize attık. Yırtılan çorapları da Zerrin'in çantasına koymuştum. İz kalmasın diye çantayı da attık. Sonra Zerrin elbiseyi alıp terzisine götürdü, bir bahaneyle yeniden diktirtti. Hem de en acelesinden. Yeni ayakkabı ve yeni çanta da aldık. Tabii bu kez topuklarım çivi gibi sivri değil, daha kalındı dedi. Kamil sözünü kesip, sevgili kardeşim, bunları biliyoruz. Bilmediğimiz bir ayrıntı yok. Tekrar tekrar hatırlayıp kendini üzmenin bir anlamı yok. Bundan sonra ne yapacağız? Ya da kimler ne yapmayacak, nasıl kurtulacağız? Dedi. Bunun üzerine Emine, var Kamil kardeşim, var. Bilmediğiniz ayrıntı var. Azıcık sabret, devam ediyorum dedi. Şarabından biraz daha aldı, devam etti. Sonrasında malum polisten davet geldi. Sorgu için yeniden Babil bahçelerine, düğünde giydiğimiz tüm aksesuarlarla gitmemiz, hatta aynı geliş şeklimizle. Taksiyle gelenler eğer duraktan çağırdılarsa, mümkünse aynı taksileri kullanmalarını rica ile karşılık emrettiler. Biz dinleniyordur korkusuyla birbirimize telefon bile etmedik. Zerrin bana kırmızı elbiseyi terziden alıp getirdi. Tıpkı o günü canlandırır gibi gittik. Her şey aynı gibi duruyordu ama sanki bu kez ucuz bütçeli bir filmin seti gibiydi, dedi. Banu söze girip, ben de aynı böyle düşünmüş, böyle tanımlamıştım sorgu gününü. Düğünün kötü bir kopyası gibiydi, dedi. Emine konuşmasını sürdürdü. Sorgusu yapılanla daha sorguya girmemişleri bir araya getirmediklerinden heyecanım çok fenaydı. Dizlerim titriyordu. Elimdeki o gece giydiğim ya da giymediğim diyelim kıyafetlerle sorgu odasına girdiğimde o bir çift bal rengi göz beni benden aldı. Sanki masada oturan adamla benim aramda şiddetli bir çekim vardı. Aynı şeyleri onun da duyduğuna eminim deyince hepsi birden arkalarına yaslandıkları yastıklardan sırtlarını çektiler ve gözleri büyümüş bir şekilde Emine'ye baktılar. Banu, yok artık, diyebildi. Zerrin de, bilmediğimiz detay bu mu, diye sordu. Kamil'in eşi Mine de, Emine, lütfen çabuk anlat. Biz sırf bu nedenle mi bunca riskin altına girdik? Bir çift bal rengi göz seni senden aldı diye mi? Şimdi aklımı kaçıracağım, dedi. Kamil, karısını sakinleştirmek için eliyle dizini tuttu ve konuşmaya başladı. Sevgili kardeşim, Emine, hepimiz çok ciddi bir travma yaşıyoruz şu anda. Lütfen bize daha sakin olarak, tabii biraz da seri olarak, hikayeyi tam olarak anlatabilir misin? Yani yoksa biz zan altında değildik de sen bizi kullandın mı? Diye sorunca Emine biraz da sesini yükselterek, "Yoo, sizi kullanmadım. Durun kardeşlerim, sinirlenmeyin, anlatıyorum," dedi ve devam etti. Sorgudaki adam çok çekiciydi ama ben de çok korkuyordum. Hepimize sorduğu soruları bana da sordu. Kimin tarafındaydık? Ne zaman ve kiminle gelmiştik? Damadı ne zaman tanımıştık? Tuhaf bir şey görmüş müydük? Ne yemiştik, ne içmiştik? Biliyorsunuz, adamın elinde mekanın devasa bir haritası vardı. Orada göstermemizi istiyordu, nerede oturduk, ne yaptık diye. Sonra elindeki fotoğrafları bana göstermeden baktı ve portatif olarak kurdukları kabinde giyinmemi istedi. Aynı o geceki gibi olacaktım. Zerrin'in terzisinin diktiği elbiseyi hiç giymeden oraya götürmüş olmam büyük aptallıktı. Çünkü elbise üstümde eğreti duruyordu, tam oturmamıştı. Bence daha o anda anladı benim bu işe karıştığımı ama hiçbir şey söylemeden baktı. Açıkçası o sırada beni cinayet soruşturmasında izlemesinden çok bir erkek beğenisiyle izliyordu. Bunu gözlerinde gördüm. Sonra masasının başına oturdu, beni de karşısına aldı. Bana doğru eğilerek soruyordu almak istediği cevapları olan soruları. Uzadıkça uzuyordu. Defalarca ve hızlıca aynı soruları sorup duruyor, elindeki fotoğraflara ve sanırım düğün videosuna bakıyordu. O fark ettiğinde ben de fark ettim. Saçım, dedi. Daha konuşacaktı ki Banu sordu. Adam senin yaptığınız saçından mı anladı yani? Ben de vücudunda DNA filan buldular sanıyordum, dedi. Emine de, sadece saçım değil, maalesef çoraplarımdan da. Düğüne saçım topuz olarak gelmiştim ama çıkarken açılmış ve çok dağılmıştı. Çünkü Cemil merdiven başında saçımı topuzumdan yakalamıştı. Minik de olsa bir boğuşma geçmişti aramızda. Bu nedenle kuaförün yaptığı o şahane saç bozulmuştu. Bir de gelirken ayağımda çorap var, giderkense yok. Ben ona cevapları verirken o bir çift ela gözü bana dikerek ''Sen yaptın'' dedi. Ben duraladım, ne diyeceğimi bilemedim. ''Neyi ben yaptım?'' diye sordum. O da ''Sen öldürdün ama neden?'' dedi. Sonra agresif bir şekilde devam etti. ''Yoksa eski aşığın filan mı? Adam seninle aşna fişne, sonra da arkadaşının kızıyla evlenmesini göze alamadın ve öldürdün değil mi?'' diye üst üste sorular sormaya başladı. Ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Sadece ''Hayır ben yapmadım'' dedim. Bu sefer masada bana doğru eğildi. ''Hadi anlat, neden öldürdün? Nasıl attın aşağıya koskoca adamı?'' diye sordu. ''Şu anda bana çok kızacaksınız ama bana öyle eğildiğinde beni kokladığına ve kokumu içine çektiğine eminim. Eğer başka şartlarda karşılaşmış olsak oracıkta dudaklarımızın birleşmesi işten bile değildi. Aniden ispatlayamazsın diyiverdim. Bunun üzerine gülmeye başladı. Elimde merdivenlerden çıkıp inerken yırtılan çorabının iplikleri var dedi. Hatta bir sırtlan gibi sırıttı. İşte o an bayılacağımı sandım. Bakın Emine Hanım dedi bana. Bunca çalışan ve misafir içinde bir tek siz gelirken ve giderken farklısınız. Değil ben çaylak bir memur bile bulurdu sizin adamı öldürdüğünüzü. Hatta bence biraz daha incelesem üstünüzdeki elbisenin de o gece giydiğiniz olmadığını, bunun acemi bir terzi elinde yeniden yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü o gece giydiğiniz elbisede kan lekeleri var, değil mi? Kan lekesi çıkmaz, bilirsiniz dedi. Bu konuşmalardan sonra tutuklanmak, soruşturma, mahkemeler, kadınlar koğuşu, oralarda göreceğim eziyet, kızım, torunlarım, yaşlı babam, köpeğim, hepsi ama hepsi gözümün önünden geçmeye başladı. Derken gözünden yaşlar akmaya başlamıştı bile. Bir daha tutuklanacak olma tehlikesi içindeyken adam bana, ''Peki kimler yardım etti sana? Birlikte geldiğin arkadaşların mı? Neymiş adları bakalım?'' dedi ve dosyalara baktı. Sonra da hepinizin ismini sıraladı. ''Hep birlikte Kodes'te mutlu olursunuz herhalde'' dedi. Biraz durdu ve devam etti. ''Neden peki?'' ''Merak ediyorum neden?'' diye sordu bana. ''Anlatabilecek neyim vardı ki? Ne diyecektim ki? Hem hepiniz zan altındaydınız. Ben de doğruyu anlattım. Kaza olduğunu, her şeyi anlatacağımı ama bir tek şey istediğimi, koğuşa konmak istemediğimi ve özel muamele görmek istediğimi, bunu bana sağlarsa çok mutlu olacağımı söyledim. Tabii bir de işin içine sizi karıştırmamasını rica ettim. O zaman her şeyi itiraf edecektim. Asla kabul etmedi. Kanun adamıyla pazarlık yapılmayacağını söyledi. Sonra durdu. Bana bakıp, ''Yazık olur sana, seni hapiste yerler.'' dedi. Hani benim en korktuğum şeyi. Sonra da devam etti. Dedi ki, ''Arkadaşların da seninle birlikte yanacak, üzgünüm.'' İşte bunun üzerine ben ayaklarına kapandım. Ne isterse yapacağımı, bir kızım, iki torunum ve yaşlı bir babam olduğunu, böyle kötü bir adam ölünce kime ne zararı olduğunu uzun uzun anlattım. Bana şöyle dedi, ''Bu konuyu düşüneceğim. Ev adresin bizde var.'' En geç yarın sana uğrar, kararımı bildiririm. Sonra da ekledi. Sakın bir yere kaçma, sonra hep kaçmak ve hep sevdiklerinden uzak kalmak zorunda kalırsın, dedi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Hatta Banu'yu da devreye sokup, sanırım kaynana da istedi damadı öldürmenizi dediğinde isyan ettim artık. Düşünsene, hiçbir şeyden habersiz Banu'yu bile suçladı. İşin en kötüsü ne biliyor musunuz? Biz bunları konuşurken ben adamdan gözlerimi alamaz olmuştum, dedi Emine. Devam edecekken Banu konuşmaya başladı. Sen gerçekten bu pislik herife aşık mı oldun? Yoksa bizimle kafa mı buluyorsun? Yoksa bunlar bir kamera şakası mı? Nerede kamera? Dedi ve etrafında bir şeyi arıyormuş gibi bakınmaya başladı. Kamil konuşmaya başladı bu kez. Kamera şakası değil de aklıma hani yurt dışında olan programlar vardır ya onlar geliyor. Hani birine eşek şakası hazırlarlar. Biri öldü numarası yapar, diğerleri de buna uyar. Amaç birinin nasıl aklının başından gittiğini göstermektir. Hakikaten bu iş oraya doğru gidiyor. Hadi devam et Emine sen, dedi. Emine gene şarabından bir iki yudum alıp konuşmaya kaldığı yerden devam etti. Sonra beni o gün serbest bıraktı. Malum sizlere bir şey söyleyemedim ama ertesi gün telefonla aradı ve güvenli bir yerde konuşmamız gerektiğini söyledi. Ben de mekan düşünürken evimin uygun olup olmadığını sordu. Ben de uygun dedim. Geldiğinde dizlerimin bağı çözüldü ama sanırım onun da aramızdaki garip bir bağdı. Bana dünyadaki kötü insanların varlığından, adaletin bazen yetmediğinden bahsetti. Bir sürü hikaye anlattı. Suçluları yakalayıp kodese atıyorlarmış ama onlar yasalardan yararlanıp dışarı çıkıp tekrar suç işliyorlarmış. Bir de toplumda saygın kişiler varmış. Bayağı sapık, psikopat insanlarmış. Herkesin gözünün içine baka baka kötülük yapıyor ama yakalanmıyorlarmış. Aynen böyle anlattı bana ama o resmi kanun adamı olduğu için hiçbir şey yapamıyormuş. Benimle bir pazarlık yapmak istiyordu. Tanıdığı pedofili bir doktor vardı. Adamı daha yıllar önce asayiş şubede çalışırken tanımış, daha o zaman anlamış adamın sapık olduğunu ama deliller yetmemiş. Sonra adam hep devam etmiş. Tesadüfen bir gün bir başka suçluyu takip ederken adamı kıyıda otururken görmüş. Tam oradan gidecekken doktorun kıyıda yüzen çocuklara sapıkça baktığını görmüş. Adamı bir müddet takip edince kağıt toplayan çingene çocuklarını teknesine alıp tecavüz ettiğini anlamış. Bu adamı bayağı bir korkutmak lazım dedi ve sonrasında malum eğer onu korkutursak beni tutuklamayacağını söyledi. Ama sıradan bir korkutma olmayacaktı bu. O araştırmıştı, en yakın dostlarımın teknesi vardı. Doktoru bir şekilde tekneye atıp açıklarda denize atacaktık. Korkutacak, sonra da alıp kendi teknesine götürüp bırakacaktık. Bir daha yaparsa onu öldüreceğimizi filan söyleyecektik. Çok basit işti. Ben de gelip sizlere anlattım. Aslında makul görünüyordu. Bana tekneyle eğlenmeye çıkmış zengin insanlardan kimse şüphelenmez demişti. Ya doktor bizi sonradan şikayet ederse diye sorduğumda, en büyük güvenceniz benim, merak etme sen, diye cevaplamıştı. Ama maalesef her şey ters gitti. Adam yaptığımız iğneyle felç geçirdi, ayılamadı. Biz de ne yapacağımızı bilemez haldeydik. Hatta aramızda tartışma çıktı. Herkes zerrine yanlış dozda iğne yaptığını ve onun yüzünden hepimizin başının yanacağını söyledi. Artık ok yaydan çıkmıştı hatırlarsanız. En sonunda teknede bulduğumuz 3-5 ağır şeyi adama bağlayıp denize attık ve kıyıya geri döndük. Bizimki bizi bekliyordu. Onu görünce panikledik, yalan söyledik. Yapamadık dedik. Oysa elinde doktorun Kamil'in teknesine binerken çekilmiş görüntüleri vardı. Yani artık adamın elindeki tek kişi ben değildim. Ne yazık ki hepimizdik. Kardeşlerim, elim çok kanlı, tiksiniyorum kendimden. Önce Gülay Hanım, sonra Cemil, sonra o doktor. Kendimi cani gibi hissediyorum, dedi ellerini yukarı doğru kaldırarak. Salonda çıt çıkmıyordu. Emine devam etti. Doktorun kesik elinin bulunduğunu gazetelerden okuduğumuzda öleceğim sandım. Hemen aradım ama benimle buyurun Emine Hanım, bir şey mi vardı deyince müsait olmadığına, hatta bizden vazgeçtiğine inandım. Bir daha benimle irtibata geçmedi. Ta ki yaz sonuna doğru arayıp ekibi topla Silivri'ye gidiyorsunuz. 2 hafta orada kalacaksınız diyene kadar. Akşamına da evime geldi. Bu kez çiçek bile getirmişti. Bana kızını anlattı. İnanmayacaksınız ama adama aşık olmuştum. Hiç gitmesin, hep benimle kalsın istedim. Bana oradaki yaşlı çifti anlattı. Kadın annesinin çok eskiden komşusuymuş. Evlatlık kızları varmış. Kötü davranıyorlarmış o kıza. Hatta annesinin tahminine göre baba kıza tecavüz ediyormuş. Şunları yakala, adalete teslim et demiş kadın. Annesi bunları anlattıktan çok kısa bir süre sonra hastalanmış. Bu da yeni polismiş o zamanlar. Pek bir şey yapamamış. Ama sonraları bu aileyi takibe almış. Annesinin dediklerinin doğruluğuna inanmış. Bana dedi ki, öldürün o ikisini de ve hayvanlara yem yapın. Kimseye hayrı olmayan hayvanlar bunlar ve köpeklere yem olmayı hak ediyorlar. Böylece kız da rahat eder. Sonrasını biliyorsunuz. Hiçbirimiz hayır diyemedik. Nasıl diyebilirdik ki? Adamın elinde hem benim Cemil'i öldürdüğüme hem de doktoru katlettiğimize dair belgeler vardı. Ve dediklerini aynen uyguladık. Meğer bizim içimizde ne caniler varmış da bilmiyormuşuz, dedi. O zamana kadar hiç sesi çıkmayan Demir en sonunda patladı. Emineciğim, kardeşim, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi sen bir daha anlattın. Tek farkla ki Şu anda aldığımız habere göre sen bu bizi maşa gibi kullanan adama aşık olmuşsun. Ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki bundan sonra ben kendi adıma söyleyeyim, hiçbir şey yapmam. Daha doğrusu yapamam. O banyoda o iki ihtiyarı biz kestik. Biz köpek ve kedi mamasına karıştırdık. Size sadece sahilde dolaşıp hayvanlara yemek vermesi düştü. Ben artık uyuyamaz oldum. Haklısın, kendimden tiksiniyorum ama artık ben havlu atıyorum. Gerekirse polise gider teslim olurum ama başka kimseyi öldürmem. En geç 3 gün sonra Hollanda'ya gidiyorum. Orada mesleğimle ilgili çalışmalar yapacağım dedi. Nezih ve Zerrin de neredeyse aynı anda "Vallahi biz de yapmayacağız. Geç haber verdiğimiz için üzgünüz ama biz de bilet aldık, pazar günü Amerika'ya uçuyoruz." dediler. Emine Banu'nun ve Kamil'in yüzüne baktı. Mine kocasına bakarak "Üzgünüm ama biz de yokuz. Pazartesi günü tekneyle Yunanistan'a açılmayı planlıyoruz ve sanırım uzun müddette oralarda kalacağız. Yani havalar iyice soğuyana kadar. Yoksa bu belayı unutmamız çok zor. Biz bu yolu seçtik. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bilemeyiz tabii. Emineciğim, kusura bakma. Bu adam ve ne yazık ki sen bize başka yol bırakmadınız," dedi. Ardından Banu da "Onlar olmadan ben zaten hiçbir işe yaramam. Ben de üzgünüm Emine. Aslında benim bir fikrim var. Bu adam bize şantaj yapıyor ya, yani tehditle adam öldürtüyor. Biz de adam öldürmeyi öğrendik. Gidelim bu adamı öldürelim, olsun bitsin. Artık bizim için korku şatosu olmaktan kurtuluruz. Yani diyorum, hazır öldürmeye başlamışken. Neyse, soğuk bir espri oldu galiba. Arkadaşlar, kızım Yaprak başına gelenlerden sonra toparlanamıyor. Biz de pazartesi günü Venedik'ten kalkan bir cruise gemiyle Akdeniz'e gidiyoruz. Tur bir hafta sürüyor. Dönüşte de tekrar Venedik'e ineceğiz ve sanırım en az bir ay oralarda kalacağız. Yaprak hastaneden izin aldı. Bu seyahat ikimize de iyi gelecek. Kızım inşallah kandırılma ve ölüm acısını unutacak. Ben de ellerimdeki kanı temizleyeceğim ve kim bilir belki de İtalya'da küçük bir kasabada şarabımı içip sarhoş olduğum bir gece üstümdeki bu sırrı Yaprak'la paylaşacağım ve benim yüküm azalacak," dedi. Aslında hazır öldürmeye başlamışken Deniz'i öldürüp şantajdan kurtulma düşüncesi hepsinin ilgisini çektiyse de bunun saçma bir fikir olduğunu anlayıp vazgeçtiler. Banu artık gitme vaktinin geldiğini düşündüğünden "Hadi arkadaşlar, ben gidiyorum. Daha yapacak çok işim var. Sizlerin de planlarına bakılırsa sizin de yapacak çok işiniz varmış," dedikten sonra ayağa kalkıp kapıya doğru yöneldi. Daha o kapıya varmamıştı ki diğerleri de kalktı. Üzgün bir yüz ifadesiyle evden çıktılar. Hepsi giderken Emine'ye sarılıp yanaklarından öptüler. Her biri giderken kusura bakmamasını, keşke beraber gidebilselerdi ama maalesef olaylar farklı geliştiğinden böyle olduğunu, her şeyin üstünden zaman geçmesi gerektiğinden, mümkün olabilen en kısa zamanda yeniden bir araya gelebileceklerini söylediler. Arkadaşlarının gidişi onu çok mahzunlaştırdı. Yaz başındaki o lanet olası düğün gününe kadar planları böyle değildi. Bu zamanda çıkacakları geziye hep birlikte çıkacaklardı. Her birinin ayrı ayrı yapacağı tekne turu, Amerika seyahati, Hollanda'yı da kapsayan Avrupa gezisi, gemiyle İtalya her zaman konuştukları düşlerdi. Ve şimdi o rüyalara kaç yıllık dostları onsuz gidiyorlardı. Gitmelerinin ardından 3 dakika bile geçmeden kapı çalındı. Onlardan biri geldi, bir şey unuttu sandı. Hemen gidip kapıyı açtı. Açınca birden duraladı. O müthiş bir çift ela göz kapının önünde ona bakıyordu. O da yeşil gözlerini o müthiş ela gözlere dikti. Deniz'in gelişine o kadar sevinmişti ki adamın boynuna sarılabilirdi. Ama daha o sarılmadan Deniz Emine'nin beline iki koluyla birden sarılıp dudaklarına neredeyse ısıracak şekilde ihtirasla yapıştı. Kapının ardından ne dudaklarını ne de bedenlerini ayıramıyorlardı. En sonunda Emine kendini geri çekti. "Gittiler," dedi. Deniz de başıyla "Biliyorum," ifadesiyle cevap verdi. "Artık onlara ihtiyacımız yok. Bana sadece sen yetersin," deyince Emine'nin kaşları çatıldı. Adamı kapının yanında bırakıp salona yürüdü. Deniz de arkasından geldi. "Ben artık dayanamayacağım. Yeter artık. Bıktım, aklımı kaçıracağım. Kimseyi öldüremem artık. Herkes gitti. Kamil ve Mine yarın Yunan adalarına gidiyorlar tekneyle. Nezih ve Zerrin Amerika'ya uçuyorlar. Demir bir müddet Hollanda'da kalacakmış. Banu da Yaprak'la gemi turuna gidiyor. Hem de İtalya'ya," dedi. Deniz de gülerek Giderlerse gitsinler. Korkma, bu seferki iş değil ve bu kez sen öldürmeyeceksin. Merak etme. Hatta kimse ölmeyecek. Seni yarın akşam büyük adaya götüreceğim. Ben dün akşam bir iş için gittim. Hep seni hayal ettim orada. Çiçeklerin arasında tüm yeşillikler kızarmış. Adaya sonbahar gelmiş. Ama kim bilir, belki de bizim için ilkbahardır ha? Ne dersin? Diye sorunca Emine rahatladı. Sanki Deniz evden çok uzun zaman önce sefere gitmiş ama şimdi geri gelmiş kocası gibiydi. Adama daha dokunmadan aşık olmuştu. Birlikte kanepeye oturdular. O kadar çok şey vardı ki birbirlerine anlatacakları. Her zaman olduğu gibi önce kıymetlisi kızı Sevinç'i anlattı Deniz. Emine de kendi kızını. Sonra Maya'yı dinledi Deniz'in ağzından bir kez daha. Nasıl acı çektiğini. Emine de Gülay Süren'in ölümünden nasıl sorumlu tutulduğunu ve yaşadığı acıları. Deniz yalnızlığını anlattı. Emine de anlattı kalabalıkta nasıl tek başına kaldığını. Konuşurken birbirlerini öptüler. Parmaklarının uçları değdi ara sıra. Konuşacakları daha bitmemişti ama güneş doğmuştu bile. Deniz evine gitti. Akşamüstü gelip alacağım seni. Güzel bir balık ziyafeti çekeriz adada dedi. Emine de ne giyeyim deyince Deniz çok şık giyinme, rahat ol dedi. Deniz kapıdan çıkıp giderken Emine mutluluktan kapının ardında yere yığıldı. Aylardır kabusu olan adam mıydı bu? Hem celladı hem kurtarıcısı olmuştu. İşte her şey bitmişti. Kim bilir, belki de her şey yeni başlıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 182. Devamı 15. ayrımda.